Ayrım 8, sayfa 109. Ödüller. Yaşlı gazeteciyle söyleşi yapmak için gazeteden beni görevlendirdiler. Yaptığım bütün söyleşilerden önce kiminle konuşacaksam onun hakkında uzun bir araştırma yaparım. Nerede çalışmış, neler yapmış, başarısının altında yatan nedenler. Hatta çocukluğu, gençliği de beni ilgilendirirdi. Nerelerde okumuş, nereden diploma almış, okuduğu bölümle ilgili olarak mı çalışmış yoksa başka işlerde mi çalışmış? Deneyli gazeteci Hıfzı Bey içinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir demet çiçek, bir kilo da kuru pasta alıp evinin yolunu tuttum ve tam buluşma saatinde kapısının zilini çaldım. Kendi gibi yaşlı karısı karşıladı. "Hoş geldiniz," dedi ve bana bir terlik uzattı. Hıfzı Bey de salondaydı. Ayağa kalkmış, hatta tokalaşmak için elini uzatmış, beni bekliyordu. Elini sıktım. İyice yaşlanmıştı ama gözleri pırıl pırıldı. Hanımı daha ben gelmeden çayı demlemişti. Hıfzı Bey ile ikişer bardak çay içip biraz da kuru pasta yedikten sonra söyleşiye başladık. Çok güzel şeyler söylüyordu ama biraz unutkandı. Arada bir karısına sesleniyor, ondan yardım istiyordu. Bilmem ki şimdiki gazeteciler arasında Hıfzı Bey gibi bir gazeteci var mıdır? O zaten şunu söylüyordu. Sonradan gazeteci olunmaz, doğuştan gazeteci olunur. Gazeteci hep kuşku duyar ve gerçek gazeteci duvarın arkasında merak eder. Acaba orada ne var? Hıfzı Bey'in gazetecilik anılarında neler yoktu ki? Ama en çok ortaya çıkardığı yolsuzluklar, kaçakçılıklar, dolandırıcılıklardı. Parayı çuvalla götürenler vardı. Bazen anlattıklarından şaşkına dönüyor, kendimi tutamayıp gerçekten mi diyordum. Hıfzı Bey hop diye o gazete kesiğini önüme koyuveriyordu. Okuyunuz efendim, okuyunuz. İşte üzerinde tarihi de var. Bu yanında da o zaman başbakan kimdi, o da var diyordu. Okuyordum, şaşkınlıktan küçük dilimi yutuyordum. Her kesik, her olay karşısında. Bir yandan da o gazete kesiklerinin fotoğraflarını çekiyordum. Arada bir karısı söze karışıyor, Hıfzı Bey'den bütün politikacılar korkarlardı diyordu. O zaman Hıfzı Bey'e bakıyordum. Hemen başını havaya kaldırıyor, başı dimdik, gözleri ışıl ışıl uzaklara bakıyordu. Kim bilir belki de o eski günleri anımsıyordu. Bantlar doldurmuştum, onlarca fotoğraf çekmiştim. Yazıya dökünce sanırım bir hafta süreyle yayımlanacak bir söyleşi olacaktı. Aslında Hıfzı Bey'i gazetenin televizyonunda da çıkarmak vardı ama hele bir söyleşi gazetede yayımlansın, televizyondaki söyleşi o zaman daha çok ilgi çekerdi. Konuşma bitti. Hıfzı Bey koluma girdi, salonun karşı duvarına doğru beni çekti. Koca bir duvar çerçevelenmiş yazılarla doluydu. Ben onları incelememiştim ve Hıfzı Bey ile ünlü kişilerin çekilmiş fotoğrafları olduğunu sanıyordum. Ayağa kalkıp duvara iyice yanaşınca anladım. ''Ödüllerim'' dedi Hıfzı Bey. ''Ne çok değil mi?'' ''Gerçekten çok Hıfzı Bey'' dedim. ''Birçoğunu bana başbakanlar verdiler. İçlerinde bakanların verdikleri ödüller de var. Bakın bakın, okuyun şunu.'' Okudum. Yaptığı başarılı gazetecilikle hayali ihracat vurgununu açığa çıkardığı için ülke adına sayın gazeteci Hıfzı Hıfzı'ya çok teşekkür ederim. ''Aa, altında başbakanın imzası.'' ''Ne onur duyulacak şey.'' dedim. Hıfzı Bey hemen sordu. ''Başbakanın adına mı yoksa benim adıma mı?'' ''Elbette sizin adınıza Hıfzı Bey.'' ''Kaç gün uğraştım gazeteci oğlum, kaç gün inceleme yaptım, gece demedim, gündüz demedim, evime uğramadım. Başbakanın yeğenini yakaladım, karısı yine karıştı. Hıfzı Bey bir hafta, iki hafta eve uğramadı mıydı mutlaka bir yolsuzluğun peşindedir.'' derdim. Ve bir gün kapıyı açar bir bakardım ki karşımda Hıfzı, başı dimdik ve gülüyor. O anda da başını yine kaldırdı Hıfzı Bey. Parmağını onun yanındaki çerçeveye bastırdı. ''Okuyun.'' dedi. Okudum. Yine Hıfzı Bey'in adı verdi. Başarılı gazetecilikle örtülü ödenek soygununu ortaya çıkaran. Okuyamadım altındaki yazıyı, sordum. Yine zamanın başbakanı mı verdi? Yo, İçişleri Bakanı verdi. Malum gazeteci oğlum, örtülü ödenek başbakana bağlı olduğundan böyle bir ödülü başbakanın vermesi yakışık almazdı. Onun için başbakan ödülü İçişleri Bakanı'nın vermesini istemiş. O verdi. Çok mu çalışmıştınız bu olayda da? Ühü gazeteci oğlum, aman ne dolaplar ne dalavereler. Ama gerçek gazeteci Hıfzı yemedi, içmedi, uyumadı, gece gündüz çalıştı. Dönen dolapları ortaya çıkardı. Karısı yine karıştı. O zamanlar cep telefonu falan yok ki bana haber versin, şuradayım, şu anda şunun peşindeyim, Hüsniye desin. Ama ben bilirdim, yakaladı yine Hıfzı Bey bir şeyi. Mutlaka bir pis koku aldı ki, derdim. Sonra bir bakardım, bir gün kapının zili çalıyor, kapıda Hıfzı gülüyor, gözleri ışıl ışıl parlıyor. Şimdi de parlıyor hanımefendi, şimdi de, dedim. Hıfzı Bey başını dikleştirdi, öteki çerçeveye parmağını bastı. Bu da şey gazeteci oğlum, beyaz zehir çetesini ortaya çıkardım. Hem iç bağlantılı, dış bağlantılı. Tonlarca beyaz zehir kaçırıyorlar. Kendileri yapıyorlar, kendileri dışarıya kaçırıyorlar. Ühü, bizim gazete bunun haberini yine manşet üstü yapmıştı. Devrisi gün, bütün gazeteler haberi manşet üstüne aldılar. O zamanlar televizyon yok, radyolar var. Radyoların birinci haberi bu kaçakçılık oldu. Altındaki unvanı okudum. Aa, meclis başkanı vermiş bu ödülü dedim. Hıfzı Bey, hı dedi, kaçakçıların başı milletvekiliydi de. Milletvekili mi? Evet, milletvekili. Elbette cezasını çekmiştir. Hayır, tekrar milletvekili oldu. Sonra da bir trafik kazasında. Ama ben o kazadan da kuşkuluyum. Bir iç hesaplaşma olabilir. Neyse neyse, şimdi şuna bak. Ona baktım. Okuyun okuyun. Okudum. Büyük bir vergi kaçakçılığını ortaya çıkaran sayın gazeteci Hıfzı Hıfzı'ya Maliye Bakanlığı ödülü verilmiştir. Kendilerini kutlar, bundan sonraki gazetecilik yaşamında başarılar dilerim, Maliye Bakanı. Evet evet, o zamanki Maliye Bakanı'nın adı soyadı ve imzası var. Büyük bir şirkette miydi kaçakçılık? Evet, ama ucu Maliye Bakanlığı'ndaki bir müsteşarla bir genel müdüre dayanıyordu. Zaten onun için Maliye Bakanlığı ödülü o yıl bana verildi ya. O müsteşarla genel müdür mutlaka cezalarını çekmişlerdir, değil mi Hıfzı Bey? Maliye Bakanlığı'ndan ayrıldılar, şirketin başına geçtiler. Ondan sonra müsteşar milletvekili seçildi, Maliye Bakanı oldu. Aa, hırsız Maliye Bakanı. Koluma girdi, başka bir çerçevenin yanına sürükledi. Bak bak, oku gazeteci oğlum dedi. Okudum. Zamanın bir ulaştırma bakanı bir ihaleden sebeplenmiş. Şu da yazılı. Yetimin hakkını yedirmeyen gazeteci. Altında da o zamanın başbakanının imzası. Sonra ne oldu bu bakan Hıfzı Bey diye sordum. İstifa etti canım. Daha doğrusu başbakan tarafından istifa ettirildi. Daha sonra o hükümet devrildi. Aynı başbakanla başka bir hükümet kuruldu. Bu kez o kişi yeni hükümette Bayındırlık Bakanı oldu. Birden aklıma bir soru geldi. Peki şu anda bir takım yolsuzlukları ortaya çıkaran gazetecilere niçin sizin zamanınızdaki gibi ödül vermiyorlar? Hıfzı Bey daha fazla dayakta duramamıştı. Oturalım dedi. Karısına seslendi. Hanımcığım, varsa bize yine çay getirir misin lütfen dedi. Sonra bana döndü. Ah gazeteci oğlum, ah bu ödüller bir işe yarasaydı zaten o duvarda asılanların bir tanesi yeterdi. Baksana duvara, bir baştan bir başa ödüllerle dolu. Namussuzluklar, hırsızlıklar, üçkağıtçılıklar bitmedi ki ve galiba bitmeyecekti. Hüsniye Hanım çaylarımızı getirdi. Kendisine de bir çay almıştı. Hıfzı Bey'in yanına oturdu. Gülerek konuşmaya başladı. Bizde artık torunlar var dedi. Büyüdüler, kocaman oldular. Onların da çocukları oldu. Bazen dede, babaanne, anneanne diye geliyorlar. Bu duvardaki çerçevelerin içindekileri okuyorlar ve gülüyorlar. Kaldır bunları bu duvardan, büyük dede, kaldır diyorlar. Hıfzı Bey, toplayıp kaldırıyorum bazen dedi. Gazete haberlerini, televizyon haberlerini izliyorum. Kalkıp sinirle bütün çerçeveleri duvardan topluyorum. Ama iki gün sonra bunlar benim emeklerim diyerek tekrar duvara asıyorum. Hassas Bölgeler Tetikçi Bürosu. Demek büronuz burası. Hevallah abi, büromuz burası. Şimdi işin ne zaman, hangi saatte geleceği hiç belli olmuyor. Onun için burada her zaman bir nöbetçi bulunduruyorum. Bakmışsın gece yarısı bir iş çıkıveriyor. Şimdi söz değil mi abi? Televizyonda gösterirken böyle yüzümü çizik çizik yapacaksın. Hiç merak etme, hiç tanınmayacaksın. Yok, şimdi bu handa bizi dış alımcı, satımcı biliyorlar da. Dedim ya, hiç merak etme diye. Yani bizimkisi vatana hizmet olsun. Madem benim adımı bulmuşsun, konuşurum elbette abi. İşin içinde vatanın çıkarı varsa, değil mi abi? Baba mısın? Hey abi, ben de tas tamam 6 tane çocuk var, böyle böyle, ellerinizden öperler. Hayır, ben onu sormuyorum, yani şu mafya babalarından mısın? Yok abi, gerçi baba olsam olurdum ama bana bu iş daha iyi geldi. Mafya babası olsaydım yalnız kendi işime çalışacaktım ama şimdi herkesin işine çalışıyorum. Biraz söz eder misiniz buradan, kaç kişi çalışıyorsunuz? Benimle birlikte 5 abi. Şimdi nasıl hastanelerde böyle doktorlar vardır, kimi kalp uzmanıdır, kimi böbrek uzmanıdır, kimi cilt uzmanıdır. İşte bizim burada da hepimiz uzmanız. Ben pek öyle işe çıkmam ama çıkarsam da çok pahalıya çıkarım. Benim bir adım da doktordur ha abi. Doktor Numan derler bana. Aa öyle mi? Nereden bu doktorluk? Anlatırım abi. Camgöz İsmail var. Şimdi burada değil, biraz sonra gelir. Bu camgöz yalnız diz kapağı üzerine çalışır. Diz kapağı deyip geçme abi, çok hassastır ve ancak Hassas Bölgeler Tetikçi Bürosu'nun işidir bu iş. Bizden başkası yapamaz bunu. Yapar yapmasın ama istenen gibi olmaz. Bizde öyle vur gitsin ulan diz kapağından işte yoktur. Biz çok hassasız abi, hassas çalışırız. Hiç vur gitsin diz kapağından demekle olur mu? Bu adam bu yaralanmadan sonra kaç ay ayağa kalkamayacak? Bak görüyor musun abi, ne hassas iş böyle. İşte işi veren Camgöz İsmail'den isteyecek. Diyecek ki bu adam 5 ay yatağa çivilensin kalsın veya 3 ay kalsın. Tamam, bizim Camgöz makinesinin namlusunu o denli güzel ayarlar ki yaraladığını tas tamam 5 ay veya 3 ay yatakta yatırır. Bu bizim Camgöz'ün bir adı da kapakçıdır. Ama oğlanın hakkı ha, bu işi öyle hassas öğreninceye dek ne sıkıntılar çekti, ne sıkıntılar. 5-6 yıl çalıştı abi. Ama şimdi istediği ücreti alır. İşi ısmarlayan da ağzını açmaz. Hemen ödemeyi yapar. Size mi? Yok, baba Nurettin'e yapar. Baba Nurettin de size öder. Komisyonunu alır abi, %30 alır. Çünkü ilk elden öteki babalarla yüz yüze olan odur. %30'unu keser, gerisini öder. Kime? Size mi yoksa cam göze mi? Bana öder abi. Ben de %20 alırım. Diyelim bu işi 100 bine yaptık. 30'u baba Nurettin'in, 20'si benim, 50'si cam gözün. Ama bu bir çeşit sömürü olmuyor mu? İşi cam göz yapıyor. Sizinle o baba Nurettin. Şimdi abi, baba olmak kolay değil. Baba Nurettin çok okkalı bir baba değildir. Ama yine de babadır. Kolay kolay baba olunmuyor. Sonra benim de hakkım burası işliyor abi. Zaten cam göz bir başına çalışamaz ki, işsiz kalır. Yani baba Nurettin işin içinde olacak. Elbette ben de olacağım. Yani siz bir çeşit taşeron firma oluyorsunuz. Evet, aynen öyle abi. İşi alıyorlar, komisyonla bize devrediyorlar. Peki ya istenilen işi yapamazsanız? Hiç olur mu abi, uzmanlarımız var. Çocuk Yakup var bizde. Çocuk mocuk değil ha, lakabı böyle. Böyle nah 1.80 adam. Zavallının kaynanası öldü de çok yufka yüreklidir. Kaynanası öldü diye 3 gündür işe gelmiyor. İşte bu Çocuk Yakup başçı abi. Baş üzerine çalışır. Başka hiçbir hassas yer üzerine çalışmaz. Baş en hassas. Yetiştirmiş kendini oğlan. Zaten bu zamanda böyle eleman çok zor bulunuyor abi. Yani ne bileyim, Çocuk Yakup gibi birisi bir daha yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Kolay değil abi. Şöyle milim, ne milimin milimi oynatsan elindeki makineyi hop adamın kulağının memesinden vuracağına şakağından vuruverirsin ki o dakika nalları göğe dikti adam. Şimdi şey de yani abi, sana vurasın diye ısmarlanan hedef karşında armut gibi hadi vur beni diyerekten durmuyor. Adam ya yürüyor, ya arabadan iniyor, ya evinin kapısının kilidini açıyor. İşte sen tam o anda hiç heyecanlanmadan makineni çıkarıp adamın kulak memesinden bir atışta vuracaksın. İkinci atışın yok abi. Ayak mayak olsa ikinci atışın var ama birine ilk atışta kulak memesinden tutturamadın mıydı, bir daha tutturamazsın. Zaten sen de paniklersin. Tas tamam burun ucu. Hiç olacak şey mi abi? Düşün, adamı burnunun ucundan vuracaksın. Çünkü bu taraf öteki tarafa raconunu kesmiş. Demiş ki telefonda, bak bu son uyarışımız, şayet dediğin gibi olmazsa tas tamam burnunun ucundan bir parça koparttıracağım. Bu racon namus raconu abi. Şimdi adamı burnunun ucundan parça koparttıracağım diye tehdit ettin miydi, burnunun ucundan parça koparttıracaksın ki olsun. Yoksa adamın burnunun ucu yerine dudağının ucundan parça kopardın mıydı, olmaz, racon bitti. Her adamın burnu Laz burnu değil ki. Adamdaki burun hokka. Gel de şimdi bu burnun ucundan et kopar. Koparırız abi. Parasını versinler, hemen koparırız. Çocuk Yakup'un canı sağ olsun. İstersen gramını söyle. Sana kurşunla o kadar et koparsın istediğin kişinin burnundan. Örneğin şu anda bir burundan et koparma kaç lira? Demin liradan söz ettim ama laf olsun diye. Biz Türk parasıyla çalışmayız abi. Dolarla çalışırız. Şimdi ben size şu rakam olur diyemem ki, şayet öyle biri varsa sen önce baba Nurettin'i göreceksin. Çünkü biz oradan buyruk almadan yapmayız. Neden dersen abi, şimdi insan ekmek yediği kabın içine şey etmemeli. Siz önce baba Nurettin'i görün, belki sizin için ben kendi komisyonumdan biraz, hayır benim öyle burnunun ucunu kopartmak istediğim biri yok. Abi kol dirseğini parçalayalım, bizim çarpık Cavit halleder bu işi. Oğlan kolcu, yalnız kol üzerine çalışır. Söyleyelim, işaret parmağı diyelim, hop koparsın adamın işaret parmağını. Yo hayır, benim öyle bir şeye gereksinmem yok. Belli olmaz abi, şimdi televizyon habercisisin, bakmışsın ileride televizyon sahibi olursun, bilmem ne olursun. Ben zaten size baba Nurettin'in telefon numarasını vereceğim. Abi çarpık Cavit içeride ama bu televizyon dalgasından çok korkuyor. Aslında kendi de çok korkak bir çocuk. Ona bir gün burada bir şaka yaptık, üstüne bir kedi attık, tuttu bayıldı, zor ayılttık. Ama Çocuk Yakup burada olsaydı mutlaka seninle konuşurdu. Dedim ya, iki gündür iki gözü iki çeşme, kaynanasının arkasından ağlıyor. Siz doktorum demiştiniz değil mi? Öyle, lakabım abi, Doktor Numan benim adım. Hiç tıp falan okudunuz mu? Yok abi, okumadım ama ben makineyi mikroskopla ameliyat yapan beyin cerrahı gibi kullanırım. Anlamadım. Abi içi parçalamadan dışı parçalayacaksın, çok zor abi. Siz neyin uzmanısınız? Şeyin abi, anlamadım. Şeyin abi, ben şeyciyim. Şimdi adam telefonda son raconunu patlatmış. Demiş ki, ulan ben de senin şeyinden vurdurtmazsam. Karşı taraf gülmüştür, bu taraf da gülmüştür. Şimdi bu taraf biliyor Doktor Numan'ı. Doktor Numan ki makineyi ateşleyecek, adamın şeyi şey olacak ama adam ölmeyecek. Öyle zor ki bu iş abi. Şeyi şey edeyim derken hem adamı haşat edersin hem de öldürürsün. Öldürdün müydü 5 kuruş para alamazsın. Niye alamazsın? Karşı taraf ölmüş adamın nesini alacak? Adam sağ kalacak ama uf diyecek, şeyinden şey ettirdi. Ben şunun parasını hemen ödeyeyim. Bu iş çok pahalı abi. En pahalı işimiz bu zaten. Onun için bu konuda fazla iş çıkmıyor. Yılda 2-3. Kolay değil be abi. Bu işi yapabilmek için belki 1 ay, belki 2 ay adamın peşi sıra koşturacaksın. Abi adam öyle dimdik kazık gibiyken bu işi yapamazsın ki. Vurdun muydu her yanı dağılır. Zamanında yetiştirmezsen ölür bile. Hadi paradan vazgeçtik. Ya bizim doktor Numanlığımız? Ondan sonra kimsenin yüzüne bakamayız. Kapat büroyu, git o zaman pansumancılığa. Ben eskiden pansumancıydım ha abi. Allah işte. Sonra da kısmet bu işeymiş. Demiş ki Allah, oğlum Numan demiş. Sen bu işten ekmek yiyeceksin demiş. Biz de yiyoruz çok şükür. Şimdi kızım biri bu yıl üniversiteye başladı. Doktor olmak istiyordu. Babası gibi sahtesi değil gerçeği. Ama olmadı. Şu şeyi tutturdu abi. Macar dili, Macar. Şimdi peki o işi nasıl yapıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım. Lazer silahıyla falan mı? Yok abi, daha o tekniklere girmedik. Gerçi baba Nurettin'le düşünüyoruz. Biraz teknik üzerinde çalışalım diye ama şimdilik öyle bir şey yok. Bütün teknik benim makineyi tutmamda ve şu parmağımda. Tetiği çekmenizde. Evet, ama her şeyden önce adamın eğilmesini bekleyeceksin. Anlayamadım. Böyle abi, adam eğilecek ki sen de çevreye herhangi bir zarar vermeden makineni ateşleyeceksin. Uf, amma bağırıyor ha insan. Yanıyor abi, yanıyor. Ateş gibi yanıyor. Hemen devrisi günü gidip borcunu ödüyor. 2 ay siz adamın peşinde eğilmesini bekliyorsunuz. Abi sabır. Allah işi vermiş, sabrını da vermiş. Ben çok sabırlıyım abi, sonra ekmek parası. Hani iş kolay ki. Bir bakmışsın izlemeye aldığın kişi bir hafta sonra eğilivermiş. Ne bileyim, ayakkabısının bağı çözülmüş, bir şeyini düşürmüş, almak için eğilmiş. O zaman saniyenin içinde ateşleyeceksin makineyi. Çok ilginç. Yok be abi, ilginç mi ilginç değil. Makineyi konuştur diyorlar. Biz de makinemizi konuşturuyoruz. Peki namus için hiç başvuranlar oluyor mu? Yani şu adam şey yaptı, siz de onu şöyle şöyle şey edin diyenler. Abi namus işini töreleri, abiler, dayılar hallediyor. Hiç öyle namus işi falan gelmiyor. Hep para işi abi. Peki bu sizin iş hep böyle sürecek mi? Abi bu ülkede böyle talan soygun oldukça hep sürer abi. Ne diyor baba Nurettin? Diyor ki, lan doktor Numan diyor, müşterilerimin adlarını bir öğrensen dudakların uçuklar lan diyor. Ühü kimler abi? Ühü kimler abi? Var ya, bunların hepsi hırsız abi. Vurduran da hırsız, vurulan da hırsız. Yani anlayacağın abi, bunların içinde hiç hırlısı yok. Hepsi hırsız.